Ayrım 4.
Ayet sandığı Kızıldeniz üzerinden yukarı Mısır veya Habeşistan'dan Yemen'e götürülmemiştir. Habeşistan Krallığı'nın sınırları açık bir biçimde ifade edilmektedir. Habeş Kralı'nın krallığının doğu sınırı Yahuda ülkesinin Gaza şehrinin başlangıcıdır. Ve onun sınırı Eriha gölüdür ve Leba ile Saba kıyılarından geçer. Ve onun sınırı siyahilerin denizi ve çıplak adamlardır. Ve Keberenayon dağından Karanlıklar denizine uzanır ve işte orası güneşin battığı yerdir. Kebranagast bölüm 92. Sandık bütün ülkeyi dolaşmış, sonunda Habeşistan'ın kuzeyinde yer alan, Nuh'un torunlarınca kurulduğuna inanılan eski başkent Aksum'da karar kılınmıştır. 24 Ekim 1970 tarihinde New Jerusalem Zeitung gazetesinde şöyle bir haber yer almıştır. Yaklaşık 3000 yıl kadar önce Saba Kraliçesi Makeda ile Kral Bilge Süleyman'ın oğulları 1. Menelik'in kutsal ahit sandığını Kudüs'ten Aksum'a getirdiği ve söz konusu nesnenin bugün hala Meryem Katedrali rahiplerinin nezaretinde bulunduğu ileri sürülmektedir. Özel bir önem taşıyan Aksum, Kıpti Hristiyanlığın dinsel merkezidir. 19. Ahit sandığı ve esrarengiz kudret helvası makinesi hala Aksum'da mıdır? Asmara kentinin 180 kilometre kadar güneyinde yer alan Aksum turistik bir yerdir. Turistler tapınakları, kabirleri ve Saba Melikesi'nin banyosu denilen bir su deposunu gezerler. Devrilmeden önce en uzunu 33,5 metreyi bulan taş sütunlar vardır. Sütunların altında mezarların bulunduğu sanılmakla birlikte kesin bir şey bilinememektir. Sandık hala Aksum'da ise bunu kimden sormalıdır? 1935-1936 yıllarındaki 2. İtalyan Habeş Savaşı'ndan sonra Etiyopya ve Eritre Roma yönetimine geçmişti. İtalyanlar bu değerli hazineyi Roma'ya taşıma şansını kaçırmışlar mıdır? Faşistlerin sayesinde belki bugün hala Vatikan'da muhafaza ediliyordur. Bunu bilebilmemize imkan yoktur. Gerçek olsa bile öğrenemeyiz. Hatta oldukça tehlikeli bir fikir olduğu bile söylenebilir. Bir durum raporu daha. Sandığın Habeşler tarafından kaçırılması, yüzlerce yıl bu konuyla ilgili olarak hiçbir dokümanda söz edilmemesini açıklar mı? Ruhban sınıfı, Kral Süleyman'ın Kral Menelik'in hırsızlığının gizli tutulmasına ilişkin buyruğuna itaat etmiştir belki de. Diğer bir ilginç fikir de Peygamber Yeremya'nın bu olaydan 400 yıl sonra sahte sandığı saklamış olmasıdır. Kralın oğlunun sandığın bir benzerini yaptırdığını, gerçek sembollerle benzediğini, hatta içine yasa tabletlerini yerleştirdiğini biliyoruz. Yeremya için sahtelik arz eden bir kanıt mevcut değildir. M.Ö. 600 yıllarında yani M.Ö. 933'te ölen Süleyman'dan yaklaşık 300 yıl sonra yaşamıştır. Babillerden sandığı kurtarabilmek için içtenlikle mücadele etmiştir. Bu saplama dünya dışı varlıkların sandıkla ilgili olarak Babil saldırısına ilişkin uyarılarını içeren önceki spekülasyonumla çelişmektedir. Dünya dışı varlıkların sandığın Habeşistan'a kaçırılışından haberleri olmayabilir. Çünkü Musa ile Yeremya ve Hezekiel arasındaki dönemde varlıklarını gösterir hiçbir olay meydana gelmiş değildir. Arada olup bitenler konusunda bilgisizdirler. Geriye iki ihtimal kalmaktadır. 1. Yeremya, Babillerden gerçek sandığı kurtarmıştır ki bu durumda sandık hala Kudüs civarında bir oyuk ve mağaradadır. 2. Gerçek sandık, Baynar Lehkem tarafından Habeşistan'a götürülmüş, bu ülkede herhangi bir yerde, belki de kutsal Aksum kentinde gizlenmiştir. Bu arada uçan makineye ne olduğuna ilişkin yüzeysel soruya da sağlıklı bir yaklaşım getirebilmiş değiliz. Fakat kral ve sözüne itaat edenlerin hepsi, arabanın üzerinde acı veya bir yorgunluk duymadan, acıkmadan ve susamadan, terlemeden ve sıkılmadan uçuyorlardı. Ve 3 ayda varılacak bir menzile bir günde ulaşıyorlardı. Kebranagast bölüm 93. Kral Menelik uçan halısını savaşta da kullanıyordu. Zekası sayesinde eşdeğer bir araca sahip olamayan tüm düşmanlarına üstün geliyordu. Eleştirmenlerimin haydi öyleyse şu uçan makineyi göster bakalım dediklerini duyar gibi oluyorum. 3000 yıldan geriye ne kalır ki? Çoktan çürüyüp gitmiş, meyve sebzeye karışmıştır. Diğer ülkelere, geleneklerin kaydedilmediği ülkelere düşmüş olabilir. Bugün bile izine rastlanılmayan uçak kazaları olmuyor mu? Hayır, bu değerli armağanı artık asla ele geçiremeyiz. Ait sandığının izini bulabilme şansımız ise çok daha yüksektir. Neden mi? Kayıtlardan edindiğimiz bilgi ile sandığın ve içindeki aygıtın tehlikeli bir ışın yaydıklarını biliyoruz. Bu ışınlar öylesine güçlüdür ki sandığın yanına sokulanlar ya düşüp ölmekte ya da ciddi şekilde hastalanmaktadırlar. Güneş ısınlarının yansıtılması bu denli etkin olamaz. Aygıtın enerji üreten bölümü oldukça küçük olmalıdır. Bugün kullanılan cinsten bir mini reaktör varsayımına daha önce değinmiştim. Bu ne tür bir ışındır ki A hem güçlüdür, B hem de sandığın ortalarda gezdiği her zaman için uzun ömürlü kalabilmiştir. Plütonyum bir ihtimaldir. 24.360 yıllık yarım ömrü vardır. Yani ilk radyoaktivitenin yarısı 24.360 yıl sonra hala tükenmemiş kalır. Bugün hala tıkırdayan saat bu realitenin göstergesidir. Bu tür ışınların yerlerini belirleyebilmek için günümüz teknolojisine başvurulabilir. Son derece de basittir de. Hassas dedektörlerle donanmış bir helikopterdir gereken. Potansiyel bölgelerin üzerinde uçmaktan başkaca bir iş yapmayacaktır. Eğer tezimiz doğru ve de madde plütonyum ise nesnemiz hala radyoaktivite yüklü olmalıdır. Başka bir radyoaktif madde kullanılmış olsa bile sandığın mini reaktörü hala ışın yayıyordur. Küçük bir ihmaldir ama kabul. Fakat ne de olsa bir şanstır. Ve bugün çok daha küçük şans tanıyan projeler uğruna milyonlar sarf olunmaktadır. Neden bir kerecikte geçmişin araştırılması için harcamayalım? Geleceği kazanabiliriz, ait sandığını ve de kudret helvası makinesini bulabilirsek en azından şunları idrak etmiş oluruz. 1. Dünya dışı ve bizden üstün yaşam biçimleri mevcuttur. 2. Dünya dışı varlıklar yerküreyi ziyaret etmişlerdir. 3. Dünyanın eski sakinlerinden bazı grupları belirli yönlere kanalize etmişlerdir. 4. Zeki yaratıklar için birlikte yaşamanın ilk kuralları dünya dışı varlıklardan gelmiştir. 5. Dünya dışı varlıkların bir zamanki teknolojilerini, meteoroloji yeteneklerini, özetle bilgi düzeylerini öğrenmiş oluruz. İsrail'de, Ürdün ve veya Habeşistan'da yapılacak bu tür araştırmalara dinsel ve siyasal bir muhalefetin tepki göstereceğini gayet iyi idrak ediyorum. Ütopik bir düşünce ağızdan çıkar çıkmaz benim de içimi burgu gibi oymaya başlayan şüpheciliği bana anlatmayın. Fakat çevresindeki izleri incelemek için parmaklarını bile oynatmayanlar da lütfen dünya dışı varlıkların varlıklarıyla ilgili gözle görülür bir kanıt sorup durmasınlar bana. Ait sandığı hala bir yerlerde olmalıdır. Gerçekten çok fazla arzulamış olsaydık, ait sandığı davası şu an için bile mutlu sona ulaşmış olabilirdi. Ek, 1753 yılında Portekizli Jorge de Silva Guimarães aynı yıl keşfedilmiş olan dev metruk şehirler ile ilgili raporunu yayınladı. Bugün bu doküman Rio de Janeiro Devlet Arşivinde muhafaza edilmektedir. Guimarães kendisi ile 18 arkadaşının Gonfugi Irmağı'nın kıyılarında Boa Nova kentinin kuzeyinde altın ve elmas arayışlarını hikaye etmektedir. Ormanlar ve bataklıklarda geçen nice ayların ardından yön inisiyatiflerini tamamen yitirir ve kendilerini bir anda bir tepede bulurlar. Söz konusu an şöyle dile getirilmiştir. Altımızda ormanla çepeçevre sarılmış bir şehrin binaları uzanıyordu. Üzerinde bir takım yazılar kazınmış, geniş bir kemerli kapıdan geçtik. Enli caddeler ve her tarafa dağılmış, kırık dökük sütunlar bulduk. Meydanın birinde siyah bir sütun, sütunun üzerinde de bir eli kalçasında diğer eliyle kuzeyi işaret eden bir adam vardı. Yine taşa kazınmış, bol bol resim ihtiva eden, fakat bu resimler büyük ölçüde tahrip olmuştu, bir salona rastladık. Dikili taşların üzerinde okuyamadığımız bir takım karakteristik yazılar vardı. Yıkık bir salonda pembe kırmızı bir disk çıktı karşımıza. 1925 yılında Londra Kraliyet Coğrafya Derneği üyelerinden Albay Percy Harrison Fawcett, esrarengiz şehri bulabilmek niyetiyle bir araştırma gezisine çıktı. Fawcett ve ekibi bir daha hiç geri dönmediler. 1928 yılında bir arama ve kurtarma seferi düzenlendi, sonuçsuz kaldı. 1930'da Britanyalı gazeteci Albert de Winton başkanlığında bir diğer sefer daha yola koyuldu, Winton da kayıplara karıştı. 1932 yılında İsviçreli avcı Stefan Ratin, Rio de Janeiro'daki Britanya konsolosluğuna başvurarak Albay Fawcett'ı gördüğünü bildirdi. Albay Fawcett, bir Kızılderili kabilesinin elinde tutsaktı. Başvurucu kelimesi kelimesine aynen şöyle dedi. 16 Ekim 1931 gün batımına doğru arkadaşlarımla birlikte Iguazu, Xmari ırmağının kollarının birinde çamaşırlarımızı yıkarken birden kendimizi Kızılderililerle çepeçevre sarılmış bulduk. Gün batımından sonra beyazımtırak, sarı sakallı ve derilere bürünmüş uzun saçlı ve yaşlı bir adam peyda oluverdi. Kederli bir hali vardı ve gözlerini üzerimden ayıramıyordu. Birden beyaz olduğunun farkına vardım. Kızılderililer uykuya dalınca yanıma sokuldu ve İngiliz olup olmadığımı sordu. Devam etti, ben İngiliz'im ve albayım. Britanya konsolosluğuna git ve binbaşı Paget'a burada tutsak edildiğimi söyle. Kayıp adamın oğlu Brian Fawcett, Ratin'in babasını gördüğüne ilişkin hikayesine inanmaz. Oğlu durumu umursamayınca son derecede öfkelenen İsviçreli, kendi namına yaşlı adamı kurtararak yeniden uygarlığa getirmeye karar verir. Stefan Ratin de kayıplara karışır. 1952'lerde bu kez de Brian Fawcett, 27 yıl önce sırra kadem basan babasını bulmak üzere bir sefer tertipler. Seferinde şu yargıya varır ki, Albay Percy Harrison Fawcett ve yol arkadaşları Kızılderililer tarafından katledilmiştir. Ya 1753 tarihli Portekiz dokümanında söze edilen şehir. Burayı bir daha gören olmaz. Ciddi ve resmi seferler tertiplenmez. Bugün ise Moskova Kızıl Meydan'da toplanmış bir ahalinin uydular tarafından tek tek sayılabilmesi mümkündür. Şu kadar kilometre tepeden KP Genel Sekreterinin Dacia'sının ısıtılıp ısıtılmadığını söyleyebiliriz. Uçaktaki bir aygıtla toprağın derinliklerindeki madenleri ve petrolü belirlemek artık sıradan olaylardır. Bütün bunları yapabiliriz de, bakir ormanların içine gizlenmiş kentleri bulmak için zerrece sıkıntıya giremeyiz. Hiç değilse bir tek şehir, Albay Fawcett'ın aradığı bile bu işe değmez mi? Neden hiçbir hükümet ya da araştırma enstitülerinin komisyonları bu kayıp kentle ilgilenmez? Oysa NASA için ideal bir proje olmalıydı bu. Albay Fawcett şöyle demişti, ''İster oraya varıp da geri dönelim, ister oralarda bir yerde kemiklerimiz çürüsün, şurası muhakkaktır ki eski Güney Amerika bilmecesinin ve hatta tarih öncesi dünyanın gizlerinin çözümü bu eski şehirlerin ne zaman kurulduklarını anlamak ve bilimsel araştırmalara açmakla mümkündür. Bu şehirlerin mevcut bulunduğunu biliyorum.'' 2. İnsanoğlu doğaya üstün geliyor. İnsanların insanlar tarafından meydana getirildiği ve bunun oldukça zevkli bir süreç olduğu bilinen bir konudur. Gelecekte insanların robotlar tarafından yapıldığı gün de gelecektir. İnsanların tanrılar tarafından meydana getirdiklerini iddia edip durdum. Bugün de insanların da aynen tanrılar gibi suni insancıklar yaratabileceklerini kanıtlayacağım. Bristol'lü 32 yaşındaki Lesley Brown'un unutulmayacak yardımı sayesindedir ki, 1978'in insanı canından bezdirici yaz sezonu dünya basını için kayda değer bir dönem olarak geçmiştir. Bayan Brown kısırdı. Döl yatağına uzanan rahim kanalları tıkalıydı. Dr. Patrick C. Septo adlı jinekolog, Lesley'in onca zamandır arzuladığı çocuğa kavuşmasına yardımcı oldu. Döl yatağından bir yumurta alarak in vitro yani bir deney tüpünde in vitro deyimi doktorlar tarafından kullanılıyor ve Latince cam içinde anlamına geliyor. Eşinin sperm hücrelerinden birisiyle birleştirdi. Embriyo doktor nezaretinde besleyici bir eriyik içinde serpildi. En uygun zamanda cenin Bayan Brown'un rahmine aktarıldı. 1978 yılı yazında dünyaya gelen Louis gayet sağlıklı bir çocuk oldu. In vivo, bedenin içinde, teşekkür eden benzerlerinden hiçbir farkı yoktu. Diğer bebeklerden tek ayrıcalığı dünyaya geliş biçimiyle ilgili olarak kopan gürültü ve şöhretiydi. Herhalde dünya üzerinde hiçbir bebek başlıkları bu denli işgal etmemiş, dünyaya geliş hikayesi bu kadar çok yayın organına konu olmamıştır. Ve yine başka bir bebeğin ön sayfalarda bu kadar geniş fotoğrafları çıkmamış ve henüz beşikteyken bu kadar çok evlenme teklifi almamıştır. 1978 yazının tüp bebeğinin bu denli sansasyonel bir etki uyandırışı herhalde ebeveyn ve doktorlarının cesaretiyle yakın ilgili olsa gerektir. Yoksa Bristol'lu Brown Jr.'ın ilk olduğunu söylemek oldukça zordur. Olsa olsa yüzlerce belki de binlerce kız ve erkek kardeşi arasında gizlilik olayını aşan ilk örnektir. Büyük ihtimalle bunlardan çoğu da suskunluk perdesinin gerisinde sağlıklı olarak büyümüşler, kendilerini üreten doktorlar ise bilimsel çevrelerle kilisenin hışmına uğramamak için sessiz kalmayı yeğ tutmuşlardır. Son olayda da her iki taraftan da bir takım sesler yükselmekle birlikte in vitro dönlenmenin dini ve ahlaki yaklaşımlarla pek zıt düşmediğini dikkatli bir dille de olsa kabul etmişlerdir. Bolonyalı Daniel Petrucci 1950'lerde 500'den fazla insan embriyosunu tüpte geliştirmeyi başardığını duyurdu diye başına neler gelmiştir neler. Ben bu Petrucci çocuklarından hiç değilse bir tanesinin sağ olduğunu fakat bu arada kendi neslini in vitro sürdürmeyi de unutmadığını ümit etmek isterim. Papa 17. Pius'un doğrudan adını zikretmese de Tanrı'nın işine karışılmamasına ilişkin uyarısı üzerine Petrucci bir daha benzer deneylere girişmemeye yemin etmiştir. 16. yüzyılda doktor ve tabi ilimler bilgini Paracelsus 1443-1541, insan embriyolarını bedenin dışında geliştirme gibi o zamana kadar hiç duyulmamış bir düşünceyi geliştirince 20, kilise son derecede şüpheci bir tavır almıştır. Paracelsus, vücut ısısı altında muhafaza edilen ve insanın öz cevheri olan kan atmosferini ihtiva eden bir kap içerisinde erkek spermlerinden Homunculus adını verdiği küçük bir adamcık geliştirebileceğini ileri sürüyordu. Paracelsus'un bu cüretli teorisi Goethe'yi etkiledi. Faust'un ikinci bölümünde bu tarifnameye uygun olarak geliştirilen bir laboratuvar Homunculus'una yer verdi. Faust'un yardımcısı Wagner alınan sonuçtan memnundu. Bir insanoğlu yapılıyor. Kudretli bir tasarı delilik gibi çağrışır önceleri. Başarının yollarını kestirince gülüyoruz şimdi. İnsan zihninin derin harikalarına bürünmüş bir düşünür de. Sonunda yaratabilir düşünen bir beyni. Şimdi ahenk içinde camlar kudretin en tatlı notası ile sesleniyor ve açılıyor sonra. En uzak düşüm gerçek oluyor. Özlem dolu gözlerim boylu boyunca görüyor. Zarif bir şekil, yaşayan, nefes alan ve hareket eden. Adamcığım benim. Şu dünya başka ne isteyebilir? Simyacıların tezgahından 300 yıl sonrasına kadar intikal eden gerçeğin ultramodern laboratuvarlardaki bilim adamlarının da katı bir gizlilik içerisinde efsanelerden efsaneler yaratmaya çalıştıklarını öğrenmek ilginçtir. Kalıtsal faktörlerin yönlendirilmesi yüzyılımızın ortalarından itibaren genetik moleküler biyolojinin büyük bir hızla gelişmesi sayesinde olabilirlik şansı kazanmıştır. Burada söz konusu ettiğimiz moleküler genetiktir ve kalıtsal moleküler temellere, mutasyona, kalıtsal sistemlerdeki değişmeye vesaireye dayanmaktadır. Diğer bir deyimle organizmaların oluşum sırrını taşıyan hücreleri incelemektedir. Bu mikrokosmostaki araştırmaların nedenle zor olduğunu anlamak için insanoğlunun gövdesinde 50 milyar civarında hücre bulunduğunu hatırlamak yeterlidir. Bir kıstas olabilmeleri için şu ölçüleri verebiliriz. Bir sperm hücresi 0.05 mm uzunluğundadır. En geniş yumurta hücresi 0.1 mm çapındadır. Sinir hücresi ise yalnızca 0.008 mm çapındadır. Bununla birlikte kuruluş planı olan gizli kod DNA tüm insan ve hayvanlarda ve de tüm bitkilerde her hücrede mevcuttur. Bir hücrenin kendi halefinden doğuşu doğa açısından son derecede mantıklı bir biçimde meydana gelir. Olayı en basite indirgemek gerekirse 50 milyar hücreden bir teki bile canlı kalsa, koskoca bir insanın yeniden inşa edilmesi için yeterli olur. Bir başka benzetme ile tek bir taş, St. Paul Katedrali'nin bütün temel planını ve de cephe görüntüsünün esasını içermektedir. Doktor Stepton'un in vitro başarısı için nedenle itibar kazandığı ve de tebriklere boğulduğunu hayal ederseniz önemli bir yanılgıya düşmüş olursunuz. Yine de meslektaşı L.B. Shettles kadar sıkıntı çektiği söylenemez. Shettles da Floridalı bir çiftin talebi üzerine in vitro döllemede başarı kazanmış, ne var ki daha bu döllenme aşamasına bile gelinmeden üniversitesini karşısında bulmuştur. 21. Doktor Stepto da insanlığı küçük düşürmekle suçlanmış, ahlaksızlıkla damgalanmıştır. Hemen her taraftan ağır suçlamalar gelmiştir. Doktorların çocuk sahibi olarak mutluluğa erişmek isteyen evli çiftlere yardımcı olmalarında ne ahlaksızlık var anlayamıyorum. Fakat ister nükleer enerjinin barışçı yollardan kullanımına, ister gezegenler arası uzay yolculuğuna yönelik olsun, her türlü ilerlemeye karşı direnen ve çığlıklar koparan bir kötümserler tarikatının var olduğu muhakkaktır. İfade özgürlüğüne sahip Batı'da en azından akla gelebilecek her türlü araştırma kuruluşunun hemen yanı başında hazır bekleyen bu tarikat, hücuma geçmek için zerrece tereddüt göstermemektedir. Geleceğin yıkıcıları olan bu kişiler bir takım karanlık düşüncelerin tasalludu altında olmalılar. Herhalde bütün araştırmaların yalnızca olumsuz yönlerde kullanılabileceğine inanıyorlar. İlerlemeyi imha edici bir mahşer savaşına benzetiyorlar. Hiç şüphesiz aklı ve insani sorumluluğu bu profesyonel kötümserlere kıyasla çok daha üstün bir köşeye koyarım. Uygarlık tarihinin binlerce yılında olduğu gibi insan zekasının üretebileceği her türlü eserin ustaları olarak kalamayız. Bütün zamanlar için böyle olmalıdır bu. İnsanoğlunun doğal döllenme dışında çoğalabilmesi görünebilir gelecekte ulaşılabilir bir hedef olarak gözükmektedir ve tüp bebeklere kıyasla çok daha ileri aşamalara varılacaktır. Bundan 10 yıl kadar önce yürüttüğüm tahminler, samimi söylemek gerekirse ben bile kendimi fazlaca cüretli bulmuştum, in vitro bebek sayesinde doğrulanmıştır. O zamanlar şu bölümü okumuştum. Allah adamı yarattığı günde onu Allah benzeyişinde yaptı. Onları erkek ve dişi yarattı ve onları mübarek kıldı ve yaratıldıkları günde onların adını Adem koydu. Tevrat Tekvin 5,1-2 ve de ve Rab Allah adamın üzerine derin uyku getirdi ve o uyudu ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerine etle kapadı. Ve Rab Allah adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı ve onu adama getirdi. Ve adam dedi, şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir.